Merhabalar, TVNET ekranlarından selamlar. Düşünmeye Değer'in yeni bölümüyle huzurlarınızdayız. Değerli hocam, Profesör Doktor Ömer Türker'le beraber. Hocam merhaba.
Merhaba hocam, teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, sağ olasınız. Sizler nasılsınız?
Allah'a hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Allah'a iyilik versin. Hocam, bazı kavramlar var. Eski dünyada çok kullanılmış, kitaplarda hep yeri olmuş, nazari olarak ele alınmış, farklı alanlarda, farklı şekillerde, farklı bağlamlarda istihdam edilmiş ve farklı anlamlar yüklenmiş. Bu kavramların arkeolojisini yapalım mı bugün? Bugüne geldiğinde mesela bu kavramlar anlam genişlemesi yaşadı mı veya değişti mi? Yani veya mesela bazı kelime, şimdi bazı kavramlar geliyor aklıma mesela. Tamamıyla içi boşaltılıp başka bir anlam yüklendi mi? Nefis kavramı böyle, tabiat kavramı böyle. Ondan sonra kudret kavramı böyle. Mesela bu üçünü ele alabiliriz. Akıl kavramı öyle. Mesela dünkü akılla bugünkü akıl aynı şeye tekabül ediyor mu? Yani eski dünyada bizim metinlerde, ulemanın sürekli dilinde dolanan kavramlar var. Bunlar ne ifade ediyordu? Mesela tabiat kavramının ne bağlamda kullandığı ulema, bizim kitaplarda nerede durdu, neyi ifade ediyordu? Ne dersiniz bunu
evet.
Hocam?
Hocam bu tabiat kavramı klasik dönemden modern döneme geçişte köklü değişime uğrayan kavramlardan bir tanesi. Anlamı çok köklü değişime uğramış. Kelime devam ediyor ama
bugün Türkçe, doğa diyoruz.
Evet, Türkçe'ye doğa diye tercüme ediliyor. İşte farklı dillerde farklı karşılıklar olabilir. Ama kavramın kendisi ismiyle birlikte devam ettiği halde büyük bir dönüşme uğramış. İsmi devam ettiği halde yani. Kelimenin kendisini kullanıyoruz çünkü. Bunlar klasik düşüncede nerede oturuyor? İslam'ı da önceleyecek şekilde, İslam medeniyetinde ortaya çıkmıyor bu. İslam'ı da önceleyecek şekilde, özellikle Yunan felsefesinde sistemleşmiş haliyle aslında nedensellik ya da determinizm görüşünün temel araçları bunlar. Şimdi ana...
Nasıl hocam? Acayip bir şey söylediniz.
Evet.
Determinist görüşün
temel araçları.
Temel araçları.
Tabii.
Yani o kavramın şemsiyesi altında bulunuyor bunlar.
Evet,
öyle
evet.
Mi?
Tabii. Şöyle düşünüyor filozoflar. Aristo'nun, Eflatun'un metinlerinde ama Aristo'nun metinlerinde oldukça sistemleşmiş haliyle bulunuyorlar. Bilimler bir varlık alanını açıklıyor. Yani varlığı çeşitli cihetlerden açıklıyorlar. Diyelim ki fizik bilimler hareketi ve sükunu açıklıyor. Yani işte şu nesneyi bırakıyoruz, düşüyor. Niye düşüyor? İşte elimi hareket ettiriyorum. Nasıl hareket ettiriyorum? Bunun bir sebebi var mı yok mu? Ondan sonra bir bitki büyüyor, besleniyor, ürüyor, çoğalıyor.
Meyve veriyor.
Evet, bunların hepsi bir hareket. Hayvan büyüme, üreme hareketleri gerçekleştiriyor. Aynı zamanda avlanıyor, yavrularını büyütüyor. Bunlar hayale ihtiyaç duyan, yani hayal gücüne ihtiyaç duyan iradeli hareketler, hayvanların hareketleri. Ne bileyim, gökyüzüne bakıyoruz. Güneş hareket ediyor, ay hareket ediyor, yıldızlar hareket ediyor, hareket etmeyen yıldızlar var, neyse yani. Etrafımızdaki nesne hareket ediyor. Fiziğin asıl meselesi bu hareketin açıklanması. Peki hareketi mümkün kılan şey ne? Hareketin ilkesi ya da sebebi ne? Ana soru bu. Şimdi tabiat ve nefs kavramları asıl itibariyle klasik dönemde hareketi açıklamak için kullanılan terimler. Yani bugün nasıl biz işte Newton fiziğini konuşurken çekim kanunundan bahsediyoruz, değil mi? Kütle çekiminden bahsediyoruz. Cisimler kütleleri oranında çekim gücüne sahiptir falan diyoruz ve bir sürü büyük nesnenin, gözle görülebilir makroskopik nesnenin hareketini bu çekim kanunu açıklıyoruz. Veyahut da ondan sonra geliyor işte Einstein uzay zaman tabirini çıkarıyor ve cisimlerin uzay ve zamanı büktüğünü söylüyor, değil mi? Yani o hareketleri onunla açıklıyoruz. Aynen bunun gibi Aristotelesçi felsefede de tabiat ve nefs kavramları asır itibariyle nesnelerin gerek mekanda gerçekleştirdikleri, gerek konumda gerçekleştirdikleri, gerekse de beslenme, büyüme, üreme gibi hareketlerini açıklıyor. Bunun için çıkıyor aslında. Şimdi felsefe geleneği neyi varsayıyor? Felsefe geleneği diyor ki, felsefe geleneği aynı zamanda klasik dünyanın bilimler geleneği.
Tabii.
Yani burada zooloji yapıyor, insanlar botanik yapıyorlar, meteoroloji yapıyorlar vesaire. Felsefe geleneği nesnelerin zorunlu bir nedensellik içerisinde bulunduğunu ve bir nesnenin hallerinin, ortaya çıkan durumlarının bu nedensellik kaidesiyle gerçekleştiğini kabul ediyor. Dolayısıyla modern dönemde biraz farklılaştı bu, ama klasik dönem söz konusu olduğunda nedenselliği kabul etmeyen bir filozoftan bahsetmek imkansızdır. Nedenselliği. Ama determinizm anlamında nedensellik. Şunu değil yani. Her olayın bir sebebi var. Bunu Kelamcı da söylüyor. Sufi de söylüyor. Başkası da söylüyor bunu. Her olayın bir sebebi olduğu fikri çok genel anlamıyla bir nedensellik. Hı hı. Peki bu sebepler tek mi çok mu? Mesela bir Kelamcı için sebepler tek aslında. Bir Ehl-i Sünnet Kelamcısı Allah. Yani şu gördüğümüz bütün vakalar, bütün olayların gerisinde nihai anlamda, nihai derken arada bir sürü sebep var da en sona vardığımız anlamda değil. Görünen sebeplerin gerisinde hakiki anlamda diyelim. Bir tek sebep var. O da Allah'ın iradesi, kudreti, bilgi, irade ve kudreti. Şey bu. Kelamcı açısından şey bu. Ama filozof açısından böyle değil. Filozof, işte Aristoteles'in dört neden kavramı vardır ya, bir şeyin maddi nedeni vardır, suri nedeni, fail nedeni ve gaye nedeni. Ne bileyim, şu kalemden bahsediyoruz, bu kalemin bir maddesi var, bunu kalem olarak kullanmamızı mümkün kılacak şekilde buna bir biçim verilmiş, bunu bir yapan var, bir de işte yazmak için kullanıyoruz, bunun bir amacı var değil mi? Aristoteles diyor ki bir nesneyi ya da bir olayı biz bu nedenlerden bağımsız kesinlikle anlayamayız ve nesne nedenlerle kurulur. Peki tabiat ne işe yarıyor burada? Tabiat nesnenin asıl itibariyle mekanik hareketini açıklıyor. Yani şunu bıraktık, düştü yere. Bu niye düşüyor? Yani diyor ki şimdi Newton çekim, yani yer çekim var, kütle çekim, bunu aşağı doğru çekiyor diyor.
Nedensellik tabiat kavramından çıkmıyor mu? Tam tersi değil mi?
Yok. Nedensellik yani üst tabiatı, metafizik bir ilke.
İşte normalde tabiatı inceliyoruz ve oradan bir nedenselliğe varmıyor muyuz?
Şöyle, biz bir nesnenin hallerini ve kendisini inceliyoruz.
Bu tabiat değil mi? Yani buraya kadarki durum tabiat kavramının işlevi.
Yok, tabiat kavramı bunun hepsini kuşatmıyor. Tabiat kavramı daha özel anlamda açıklamaya çalışıyorum. İnceliyoruz. Eğer nesne düzenli bir şekilde ya da çoğunlukla bir şey doğuruyorsa diyoruz ki bu nesne şu halin ya da şu hareketin sebebidir diyoruz.
Tamam.
Tabiat kavramının en temel anlamı nesnenin mekandaki hareketlerini ve durağanlıklarını, sükunlarını açıklaması. Tabiat kavramının şeyi bu. O nedenle toprağın tabiatı var.
O temel elementler. Ateşin tabiatı var ve
suyun tabiatı var, havanın tabiatı var.
Bir şey çıkartıyor. Yani, evet, yani
toprak,
yakıyor.
Evet, toprak, su ve toprak ve su aşağı doğru hareketi gerçekleştiriyor. Evet. Yani eğer bir nesne bıraktığımızda aşağı doğru düşüyorsa, bunun sebebi klasiklere göre bundaki toprak ve su unsuru baskın olduğu için evrenin merkezine doğru hareket etmek istemesi. Yeryüzü evrenin merkezi çünkü. Eğer bir nesnede su ve toprak değil de ateş hava ve ateş. Hava ve ateş tabiatları baskınsa, unsurları baskınsa, o nesnenin tabiatı yukarı doğru, yani evrenin çeperine doğru gitmek istiyor. Evreni şöyle düşünüyorlar yani hocam. Şöyle bir küre düşünün. Devasa bir küre. Bunun merkezinde dünya var. Nokta gibi bir dünya var. Dairenin merkezdeki noktayı düşünün. Toprak ve su unsuruna sahip, elementine sahip nesneler bu merkeze doğru gitmek istiyor. Hava ve ateş unsuruna sahip nesneler de çepere doğru gitmek istiyor. Engel olduğu için duruyorlar. Ama yoksa bıraksan, engel olmasa çepere kadar gidecekler. Tabiat bu. Yani tabiat niye açıklıyor? Mekanik hareketi açıklıyor. Mekanda gerçekleşen hareket ve durağanlığı açıklıyor. Şimdi ama nesnelerin hareketleri sadece mekanik değil malum. Değil mi? Ya işte beslenme, büyüme ve üremenin mekanla ilgisi yok. Ne bileyim, iradeli hareketlerin mekanla ilgisi yok. Yani mekanik hareketler değil bunlar. Mekanda gerçekleşse bile, mekan değiştirmeyi içerse bile esas itibariyle mekanik hareketler değiller. Bunların sebebi ne? Aristotelesçi gelenek diyor ki bunların sebebi ruh. Ruhun diğer ismi, aslında teknik ismi nefs hocam. Nefs. Yalnız bu heva anlamındaki bir nefs değil. Kur'an-ı Kerim'de geçen heva var ya. Mesela ve nehen nefse anil heva. Yani istekler, arzular, nefsani istekler, o manada değil. Nefs, klasik bilim ve felsefede nesnenin mekanda gerçekleşen mekanik hareketleri dışındaki neredeyse tüm hareketler, ara bir kategori var, ona işaret edeceğim. neredeyse tüm hareketlerini açıklayan ana kavram. Mesela diyor ki Aristoteles, bitkinin bir nefsi olduğu için beslenip büyüyor, yürüyor.
İrade devreye girdiğinde oradaki tabiat kavramı nefs kavramına dönüşüyor.
İrade öncesinde hocam.
Ya iradenin de dışında, hatta
iradenin
onu da,
öncesinde.
Onu da içine alacak şekilde daha geniş anlamda. Evet. Peki ruh değil mi bu? Nefis
şöyle,
ruhun Türkçe'de, farkı ne?
Şöyle Türkçe'de biz buna ruh diyoruz. Sebebi de şu, Türkçe'deki dilimiz kelam geleneğiyle kurulmuş. Kelamcılar nefsi bu kelimeleri esas itibariyle Kur'an'dan alıyorlar. Bu cismani, tensel, bedensel istekler anlamında nefs kelimesini kullanıyorlar. Nefsi, evet. Evet. Ama ruhu ise daha insani öznenin kendisini ifade eden, hakikatini ifade eden, yani mahiyetini tam olarak ifade etmese de insani özneyle ilişki olan başka bir şey anlamında
biri
kullanıyorlar.
Biri daha süfli, öbürü daha ulvi bir anlamda.
Evet, öyle kullanılıyor.
Felsefede nasıl peki hocam?
Felsefede bunların hepsi hocam tam tersi kullanılır aslında. Ruh için felsefede nefs kelimesi kullanılır.
Yani orada felsefede müteradif bir durum var.
Müteradif de tam değil aslında. Sebebi de şu. Ruhu kullanabiliriz zaman zaman nefs yerine. Ama ruh daima bedensel olan bir şeydir filozoflara göre.
Tam tersi o zaman.
Evet, tam tersi. Daima teknik anlamda kullanıldığında. Mesela şu bedenimizdeki canlılık var ya.
İşleyişi yani, bildiğini yani. Evet, hani kan dolaşımı filan.
Onu sağlayan canlılık için ruh kullanılır.
Ha.
Mesela diyelim ki kalbin bir tarafında boşluk vardır eski tabiplere göre. Oraya kanın en latifi, en incesi gelir. O en ince kan orada buharlaşır ve bedene yayılır. Ona ruh diyorlar. Ona ruh diyorlar. Ama filozofların nefs dediği şey, insan söz konusu olduğunda cismani, maddi bir şey değil.
Anladım.
Akli, manevi öz. Bir şey. Evet, manevi bir şey. Aslında insan ben derken işaret ettiği hakiki şey. Varlık o. Evet. Hayvanın da nefsi var ama. Bakın şimdi, hayvan da nefsi var. Hayvan da ruhu var. Hayvani ruh yine o bedendeki canlılık.
Tamam.
Hayvani nefs ise bedenine yerleşmiş olan, onun beslenme, büyüme, üreme, avlanma, diğer bütün hareketlerini gerçekleştirmesini mümkün kılan hakikati.
Hı hı.
Ama hayvandaki bedene yerleştiği için maddi bir şey. İnsandaki gibi manevi değil. Bak, nefs insanda manevi bir şey, hayvanda maddi bir şey. Bakın, bitkinin de nefsi var. Beslenme, büyüme ve üreme hareketlerini gerçekleştirmesini sağlayan şey bu nefs.
Hı
hı. Ama nefs bitkide bedeninden, o bitkinin kursundan, o cisminden bağımsız bir şey değil. Ona yerleşmiş bir cevher. Bunlar hepsi cevher hocam. Hı hı. Özellik değil bu. Yani diyelim ki şu bardağın şeffaflığı gibi, ne bileyim şu masanın işte şu
rengi gibi, şekli
rengi gibi
değil.
Evet, değil.
Özü yani. İşte özü. O yüzden insanın ben dediğimizde işaret ettiğimiz en temel şey.
Evet, hakikat o dış, evet, dünyada bulunan bir nesne yani.
Anladım.
Nesne. Ama bu bedene karışık bulunuyor. O nedenle bitkinin bedenini, gövdesini kestiğiniz zaman, hayvanın başını kestiğiniz zaman nefis de bozuluyor.
Hı hı.
Bozuluyor, gidiyor. Yani bağımsız olmadığı için nefs işte nereye gitti diye sormuyoruz. Bozuluyor. Tıpkı şu masayı parçaladığımızda burada masa olmasını mümkün kılan masalık formunun biçimini bozulması gibi. Ara bir kategori daha var. Eskiden açıklamakta en zorlandığı kategoriler. Madenler hocam.
Madenler.
Evet. Madenlerde nefs yok. Bakın şimdi. Mesela
madenlerden neyi kastediyor?
Altın, gümüş, kömür.
Bildiğimiz maden.
Bildiğimiz maden, evet. Mesela en meşhur
bunu
örnek.
Bunu normal top, yani normal maddeden niye ayrı olarak ele alıyorlar?
Şimdi söyleyeceğim. Şimdi en meşhur örnekleri mıknatıs. Çok kullanırlar mıknatısı. Mıknatıs çekiyor değil mi? Niye çekiyor mıknatıs? İtiyor. Niye itiyor? Manyetik alan bilgisi yok. Öyle anlaşılıyor. Hmm. Niye itiyor yani? Bizim bildiğimiz anlamda manyetik alan şeyi yok. Yani manyetik bilgi var da, çekme itme bilgisi var da, bugünkü gibi değil. Niye itiyor, niye çekiyor onu? Onun unsurlarını tahlil eden bir şey yok burada. Şimdi diyorlar ki buna nefs diyemiyoruz. Çünkü nefs olması için bir nesnede o nesnenin beslenip büyümesi lazım. Maden böyle değil. Nefsin asgari seviyesi o. Tabiat da değil sadece. Niye tabiat değil? Çünkü tabiat aşağı ya da yukarı doğru mekanik hareketleri açıklıyor. Çekme itme böyle bir şey değil.
Tabiat olmasında ne engel var ki altının, gümüşün?
Yo, tabiat kelimesini kullanabiliriz de birinci anlamıyla, asıl anlamı tabiat var ya.
Ha, tamam.
O birinci anlamıyla tabiat düşme ya da yükselme hareketlerini açıklıyor. Mekanik hareketler ki onu kastediyor. Hı,
tamam.
Bu çekme ve itme düşme ya da yükselme hareketi değil hocam.
Hı.
Yani hatta bu madenlerle ilgili o kadar bilinemezci bir şey oluşmuş ki, alan oluşmuş ki, yani çok böyle uç örnekler var. Mesela diyelim ki bir maden var, yılanın gözüne sürdüğünüzde yılan kör oluyor. Bir türlü açıklayamıyorlar. Olgusal olarak tespit ediyorlar ama niye olduğunu bilmiyorlar. Sebebi bilinemiyor yani. Bunlara demişler ki bunların sureti var, formu var yani. Sadece formunu kullanarak, suretini kullanarak bunu ifade etmişler. Şimdi tabiatın, suretin ve nefsin asli işlevi bu şekilde özetlenebilir.
Tamam.
Şimdi tabiatın bir de ikinci, üçüncü, dördüncü anlamları var hocam.
Nedir hocam?
Tabiatı en temelde bunun için kullandık ya. Tabiatı biz aynı zamanda mahiyet anlamında kullanıyoruz. Surete de biz tabiat diyebiliyoruz. İnsan nefsine, bitki nefsine, hayvan nefsine de insan tabiatı, bitki tabiatı, hayvan tabiatı diyebiliyoruz. Ama tabiatın orijinal, asli anlamı bu ve bilimlerde dakik bir şekilde, fizikte dakik bir şekilde kullanıldığında o temel hareketi açıklamak için kullanılır. Yani ne iş görüyor bunlar? Alemdeki nedensel işleyişi açıklayan ana kavramlar düzeneği bunlar. Ve bu kavram kullanılıyorsa şayet tabiat, suret, nefs kullanılıyorsa biliyoruz ki bunu kullanan insan ya kendisi filozof olduğu için ya da filozoflardan alıntıladığı için nedensel bir şemayı istimal ediyor.
Yani nedensellik determinizm kavramının altında bulunmasını şimdi anladım.
Evet, bunu ifade ediyor.
Yani bunu ifade etmek, bunu açıklamak için bu kavramları kullanıyor aslında.
Tabii. Evet. O nedenle şimdi bakın bir alan var, oraya işaret etmedik. Gök cisimleri hareket ediyor. Güneş hareket ediyor. Diyelim ki Merkür hareket ediyor ve hareketleri kesintisiz. Yani bir yere varıp durmuyor. Sürekli hareket ediyor. Hareketleri doğrusal değil, döngüsel. Biliyorsunuz doğrusal harekette bir tarafa çarpar durursunuz, bir sınıra varır durursunuz. Ama döngüsel ise şurada bir döngüsel hareket
daire
var.
Daire çizdiği için
evet, sonsuza kadar dönüyor.
Daimi bir durum var.
Evet. Şimdi bunun sebebi tabiat olabilir mi?
Normalde olabilir. Bence de siz olamaz diyeceksiniz.
Yok, olamaz. Sence de olmaması lazım. Sebebi de şu. Tabii harekette nesne doğal mekanına vardığı zaman duruyor.
Yani bir şeyi itiyorsun, onun bir doğal bir gittiği yer var. Yani
İtme değil hocam, o zorlamalı hareket değil. Tabiattan kaynaklanan hareket. Şöyle düşünüyorlar yani. Bak ben itmiyorum bunu. Tutmadığım için düşüyor. Tabiatı aşağı istiyor. Tabii mekanı dediği de bunun doğasının, tabiatının, su ya da toprak doğasının varmayı istediği nokta. Oraya varıyor ve duruyor. Şimdi bunlar hiç durmuyorlar. Durmadıkları için diyemiyorlar ki bunların tabii hareketleri var. Tabii hareket değil. Suretten kaynaklanan bir hareket de değil. Maden değil bunlar. Geriye bir tek şık kalıyor. Nefs. Bu nedenle diyorlar ki güneşin bir nefsi var. Yani bir ruhu var Türkçedeki tabirle. Merkür'ün bir nefsi var, bir ruhu var. Jüpiter'in öyle. Yani neyse artık o bildiğimiz gezegenler. Hepsinin bir ruhu olduğunu düşünüyorlar sevgili hocam. Evet, dolayısıyla gökyüzündeki cisimlerin hareketleri de bu düşünürlere göre nefsani ya da ruhani hareketler. Peki güneşin ruhu nerede? Mesela diyelim ki Merkür'ün nefsi nerede? Merkür'ün cisminde mi? Yok, cisminde değil. Aynen insanda olduğu gibi onun da nefsi bedeninden bağımsız bir cevher. Bir özellik değil yani. Var.
Öz, zat.
Evet, zat. Dış dünyada var ama bir özellik değil. Bedenine yerleşmiş de değil.
Bu niye özellikle böyle gök cisimleriyle ilgili söylediniz? Bütün her şeyle ilgili geçerli değil mi? Bardak için de aynı şey geçerli.
Nasıl?
Yani nefsi, bunun bir nefsi var.
Nefsi yok onun.
Yani bir özü var, tözü var. Bu camdan, parçalardan ibaret değil.
Hala zihnin şeyi kaydırıyor Muhammed Hocam. Hepsini birbirine aynı kullanıyoruz ya modern dönemde. Onun nefsi diyoruz, zatı diyoruz böyle. Evet. Zihnini oraya götürüyor. Bardağın bir nefsi yok. Bardak besleniyor mu?
Tamam. İkinci anlamdaki nefis de tabii yok.
Tabii beslenme, büyümek. Hakiki anlamdakinde yok. İkinci değil. Hakiki anlamı
hakiki
bu.
Anlamında yok.
Tabii terminolojik anlamı bu yani. Dolayısıyla yani eğer bardak dairesel olarak içinde bulunduğumuz şeyde sonsuza kadar dönseydi belki nefsi olduğunu düşünebilirdik. Ama öyle değil.
buradaki önemli nokta kendi hareketi, yani tabii hareket iradenin de ötesinde, üstünde bir hareket halinde olması. Büyüme, nami olmak diyoruz ya mantıklı
hocam.
Nami,
büyüme. Büyüyen demek Nami beslenme, olmak, büyüme, üreme derken onu kastıyoruz. Hatta beslenme gücü var biliyorsun. Kuvve-i gaziye. Ondan sonra büyüme gücü, kuvve-i namiye. Yani işte bunlar o fiilleri gerçekleştirmeyi mümkün kılan bir nefse sahipler. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? İnsan da dahil, yeryüzünde ve gökyüzünde var olan ve hareket eden bütün cisimlerin hareketlerini açıklıyorlar. Bu aslında klasik dünyada bilimsel açıklamanın ana çerçevesini oluşturuyor. Bu kavramların tamamı bu çerçeve içinde bulunuyor. O nedenle İbn Sina'nın teorik fiziği tabiatı açıklayarak başlar. Aristoteles'in teorik fiziği de böyle. Bunlar otururlar, tabiat ne demektir? Kaç anlamda kullanılır? Asıl itibariyle bu anlamlar arasındaki ilişki nedir? Bunu açıklarlar. Dertleri bu yani. Veya kitab-ı nefs yazar ya bir kimse. Biz bu kitab-ı nefsi psikoloji diye çeviriyoruz. Doğru, psikoloji insan nefsinden bahsediyor. Ama normal şartlarda fizikte ne yapar? Psikolojide insan nefsini, zoolojide hayvan nefsini, botanikte bitki nefsini inceler. Yani o nefsin ortaya çıkardığı halleri inceler. Şimdi klasik dönemde bu açıklamanın karşısında bulunan açıklama kelamcıların açıklaması. Kelamcılar tabiatı kabul etmiyorlar. Basra, Bağdat Mutezilesi'nin bir kısmı hariç tabiatı kabul etmiyorlar. Onlara göre nesnenin bir tabiatı yok aslında. İki, kelamcılar nefsi kabul etmiyorlar. Onlara göre bitkinin, hayvanın, insanın ya da gök cisimlerinin hareketlerinin esasında bulunup da onların sebebi olan bir nefsten bahsedemeyiz. Onlar sadece insan ruhunu kabul ediyorlar. Aslında teknik olarak bu ruhun da bizim beslenme, büyüme, üreme, iradi ya da ihtiyari hareketlerimizin kökeninde bulunduğunu reddediyorlar. Evet, bu ruh değil sebep. Peki ne koyuyorlar bunun yerine? Kelamcılar diyorlar ki bütün bunların sebebi ilahi kudrettir. Alemde bizim ardışık olarak gördüğümüz durumlar aslında bir nedensel ilişki olduğunu değil, Allah'ın yaratmadaki düzenliliğini ifade eder.
Ve zaman zaman da bu bozulabilir de. Yani Allah bu kanunu işletmediği de olabilir.
Değişebilir.
Ateş pamuğu yakmayabilir.
Bilir, evet.
Şöyle de derler ya hocam, İbn-i Rüşd İmam Gazali metinlerini, İmam Gazali eleştirmek için aslında bu şu anlatmış olduğunuz nedenselliği yoksa yani kelamcı fikirlerini batıya taşıdı. Ta Huyum'a kadar, işte Huyum bunu ilk defa, yani bu ardışıklık alışkanlıktan ibarettir. Böyle bir zorunluluk yoktur diyor. Kant da beni dogmatik uykumdan uyandırdı diyor. Oraya kadar devam ediyor bu, yani bu düşünce.
Evet.
Nihayetinde kelamcılar haklı çıkıyor gibi oluyor yani.
Kelamcılar da tam haklı çıktı söylenemez. Göründüğü gibi değil. Niye? David Hume nesneler arasındaki nedensellik hakkındaki kanaatimizin bizim alışkanlığımız olduğunu söyledi ama David Hume'dan da önce ve ondan sonra Batı bilimi ya dış dünyada aslında nedensellik tamamen bir alışkanlıkmış deyip ilerlemedi. Klasiklerin tabiat ve nefs kavramlarının yerine önce çekim kanunu konuldu. Ardından işte 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında işte izafiyet teorisi geldi. İşte kuantum mekaniği çıktı. Yani bunlar yeni açıklama modellerini oluşturdular. Onlar yine evrenin dışında bir ilke arayarak, hatta cisimlerin dışında bir ilke arayarak meseleyi çözmediler.
Tabii. Dolayısıyla yani o düşünce geleneğinin kendi bir şeyi var, yani bir süregilen bir tabiatı vardı.
Yani başka Batı bilimi, bak eski bilim, kelamcılar bunları eleştiriyordu. Eski bilim neden bu dünyayı, maddi dünyayı, evreni, yani maddi evreni ancak evrenin dışındaki ilkelerle açıklayabiliriz diye düşünüyordu. Yani eski bilim şunu varsayıyor. Biz nesnelerin hareket ve durağanlıklarını, sükunlarını, bir kısmını nesnenin kendinde taşıdığı bir ilkeye, tabiat böyle bir şey, bitki ve hayvan nefsi böyle bir şey, maden sureti böyle bir şey, bir kısmını kendinde taşıdığı ilkeye dayanarak açıklayabiliriz.
Tamam.
Bir kısmını ise kendinde bulunmayan, insan ve gök cismi için bunu düşünüyorlar. Kendinde bulunmayan, cisminde yani, kendinde derken, cisminde bulunmayan ama bir şekilde cismiyle ilişkili olan ve maddi olmayan, yani cismani olmayan, üç boyutlu olmayan, üç boyutluluğa da elverişli olmayan bir ilkeyle açıklayabiliriz.
İnsandaki ruh işte.
Yani. İnsandaki ve gök cismindeki ruh ya da nefs gibi.
Evet.
Bu şu demek yani. Klasik fizik zorunlu olarak metafizik ilkeler barındırıyor idi.
Hı.
Evet. Bu metafizik bir ilke. Özellikle insan ve gök cisimleri söz konusu olduğunda bir metafizik ilkeye dayalı olarak açıklanıyor. Fiziksel açıklama böyle yapılıyor.
Hı
hı. Bu fiziğin eleştirisi yapılıp da yerine işte diyelim ki yenisi konulduğunda, diyelim ki tabiatı kaldırdınız, sureti kaldırdınız, nefsi kaldırdınız, yerine çekim, kütle çekimini koydunuz. Cismani olanın dışında bir ilkeye gitmiyorsun. Hocam bunun çok enteresan sonuçları vardır. Bak birisine dikkat çekeyim. Biz bu meseleleri böyle konuşmadığımız için zaman zaman tam anlaşılmıyor bu mesele. Şimdi eskilerin çok sistemli bir açıklaması var. Yani sistemli şeyler, sistemli olarak kullandıkları kaideler var. Düzenli bir şekilde kullanıyorlar. Fizik dünyanın hem fiziksel açıklamasının hem de metafizik açıklamasının bir nihai ilkeye dayalı olarak yapılabileceğini düşünüyorlar bilim adamları ve filozoflar. Yani diyor ki adam, insanı açıklamak için biz metafizik bir ilke olarak ruhu kabul ederiz. Göksel hareketleri açıklamak için metafizik bir ilke nefsi olarak gök cisimlerinin nefslerini kullanırız. Bu nefsler de maddeyle ilişkili ya. Yani insan nefsi bedenle ilişkili. Gök cisminin nefsi onun cismiyle, bedeniyle ilişkili. Ona cirm derler biraz ayrıştırmak için. Farklı bir cisim olduğunu ifade etmek için. Bunlar ilişkili olduğuna göre tam değiller değil mi? Yani benim bedenim sürekli değiştiği için benim bedenimle ilişkili olup onun ruhu olan bir şey tam olamaz. Değişiyor olması lazım. O halde beden, insan bedenlerini de gök cisimlerinin bedenlerini de yöneten, tedbir eden ruhların ya da nefslerin varlıkları kendiliğinden olamaz. Dolayısıyla bunların varlığını aldığı başka metafizik ilkeler olmalı. Onlara dediler ki akıllar var bunların gerisinde. Mufarık, ayrık, hiçbir şekilde maddeyle ilişkili olmayan varlıklar var. Bu akıllar da nefislerle ilişkili olduğuna göre bunlar tam olamaz. O halde bunların da gerisinde Tanrı vardır dediler.
Evet.
Şimdi buradan çok esaslı bir kural çıkıyor. O kural şu. Nihai neden Tanrı. Ardında akıllar var. Sonra nefisler var. En son tabiat geliyor. Alemdeki nedensel ilişki böyle kuruluyor. Evet. Tanrı, akıllar, nefisler, tabiat.
Yani en temelde bir metafizik itki var.
Tabii.
Eski dünyanın anlatısında.
Şimdi nedensel ilişki şu demek hocam. Eğer bir neden metafizikse sonrakine varlık veriyor, hareket vermiyor. Mesela Tanrı işte şu,
akılları var ediyor.
Akılları var ediyor. Akılları döndürmüyor. Akıllar zaten cismani şeyler değil. Akıllar nefisleri var ediyor. Nefisler ise bedenin nefsi olduğu için bedene hareket veriyor.
Bu nedenselliği daha ötesinde bir şey hocam. Yani
nedensellik de hocam. Evet. Nedenselliği metafizik ve fizik kısmı.
Evet.
Yani nedenselliği metafiziği sadece varlık vermeyle ilgili, nedenselliğin fiziği hareket vermeyle ilgili. O nedenle eğer fiziksel nedenden bahsediyorsak orada mutlaka neden hareket veriyordur. Metafiziksel nedenden bahsediyorsak orada mutlaka neden varlık veriyordur. Ve sonuç ya da malul nedeninden bağımsız asla var ya da hareketli olamaz buna göre. Bu şu demek. Tanrı akla varlık veriyor ya. Tanrı sürekli varlık vermediği sürece akıl varlığını devam ettiremez.
Evet.
Akıl varlık anlamını, varlık dediğimiz şeyi nefse ve cisme aktarmadığı sürece burası varlığını devam ettiremez. Tabiat.
Bunun da sürekli olmasını mı
sürekli
söylüyorlar?
Tabii sürekli.
Niye sürekli olması zorunlu olsun ki?
Kendinden değil ya. Verdin bitti.
Kendinde
değil, hareket ettiriyorsun. Enerji kendinden değilse ne olacak? Verilen enerji bittiği zaman bitecek değil mi?
Tamam. Yani o yüzden yeniden vermesi
yeniden
lazım. Hareketin tabiatında çünkü sınırlılık var.
Evet, yani sürekli yukarıdan feyiz geliyor nedenine Tanrı'dan. Eskilerin bilimi de metafiziği de çok dindar yani tabiri caizse. Tabii.
Ve bunun İslam'la da sınırlı değil yani.
Yok ya, Yunan'da da böyle.
Yunan'da da öyle.
Helenistik dönemde de böyle. Yani aynen. Bildiğimiz kadarıyla ne bileyim Mısır'da da böyle yani farklı daha ilksel açıklamalar olmakla birlikte Mezopotamya'da da böyle. Kadim düşünce böyle yani.
Evet.
Metafizik bir temele oturuyor. Şimdi
ne oldu sonra?
Modern döneme geldin.
Heh.
Yani fiziksel dünyanın açıklamasında metafizik unsurları eledin. Evet, Newton Allah'ın alemdeki nizamını çözmek için fizik yaptığını düşünüyordu.
Yani mekanik bir evrenden bahsediyor.
Ama evren kendi içinde açıklanıyor artık. Evet. Hareketi, evrendeki hareketlerin tamamını artık diyelim ki nesnelerde bir kütle çekim gücü var, ondan açıklıyoruz.
Tamam.
Değil mi? Bunun gerisinde bir tanrı olması gerekiyor mu?
Zorunlu değil.
Zorunlu, fiziksel olarak zorunluluk zorunlu yok. Değil. Yani tanrı açıklamanın, yani akıl, tanrı, nefs gibi unsurlar, metafizik unsurlar açıklamanın bir parçası değil. Bilimler arası bütünlük de bozulmuş. Klasik dönemde bilimler arası bir hiyerarşik düzen var. Fizikten başlayıp matematiğe, matematikten metafiziğe yükseliyorsunuz. Bu bütünlük bozulmuş. Bilimler kopmuş birbirinden. Fizik başlı başına bir alana dönüşmüş. Zaten başlı başına bir alan da yani. Felsefenin dışına çıkmış. Metafizik artık bundan ayrılmış. Metafizik varsayımlar devam ediyor. Dediğim gibi bilim adamları hala Tanrı'ya inanmaya devam ediyorlar. Bugün de inanan bir sürü insan var. Kahir ekseriyeti inanıyor yani. Bir sürü fizikçi Allah'ın alemi böyle yarattığını ve onu anlamaya çalıştığımızı düşünüyor. Ama fiziksel açıklamanın kendisi bir metafiziği gerektirmiyor. Hı
hı. Zorunlu değil yani.
Bunun ortaya çıkardığı çok önemli iki ilke var. Onlar da değişmiş Muhammed Hocam. Örnek vereyim. Klasiklerin fizik anlayışına göre cismani güç kesinlikle sonsuz olamaz. Cismani güç kesinlikle sonsuz olamaz. Mesela diyelim ki güneş dönüyor değil mi? Güneşte sonsuz dönme gücü olamaz. Mutlaka yukarıdan gelmesi lazım. Yani metafizik ilkeden feyiz gelmesi ve onun dönüşüne öyle devam etmesi lazım.
İşte biraz önce söylediğiniz.
Evet. İlkesi bu. Cismani güç sonsuz olamaz. Bunun yerini ne aldı? Enerjinin korunumu kanunu aldı. Evrendeki enerji artmıyor ve eksilmiyor modern fiziğe göre.
Yer değiştiriyor.
Yer değiştiriyor. Ama artma eksilme kesin söz konusu değil. Dolayısıyla evren tasavvurumuz dışarıdan kendisine sürekli enerji veren bir ilkeye muhtaç olmaktan çıktı.
Bu da işte metafizikle ilişkisini koparmasının...
Evet yani kopardı metafizik yani. Bilimsel açıklama ilişkiyi kopardı anlamda söylüyorum. Fizikçi yine Allah'a inanmaya devam edip dindar bir Hristiyan, Müslüman veya başka bir dine mensup olabilir.
Newton da inanıyor Allah'a. O ayrı
Newton
bir şey.
Newton muvahhid bir insan zaten.
Tabii tabii. Yani, dindar hatta yani.
Tabii dindar i̇nanıyor bir insan bırak. Tabii. Yani fiziği
sadece bu anlatıda metafiziğin yerinin olmadığını söylüyor. Yoksa evet, hani evet. Allah'a inancını yok eden bir şey değil.
Değil
yani.
Değil, ona göre bir şey değil. Ama anlatının yani bu disiplinin kendisi artık metafizik varsayımlardan olabildiğince arındırılmış bir yapıya sahip. Gerekçesi de açık. Diyorlar ki metafizik varsayım bize nesne ya da olguyu anlamaya dair hiçbir katkı sağlamıyor. Hı hı. Sağlamıyor arkadaş diyorlar. Eskiler o olmadan açıklama yapamadıklarını düşünüyorlardı.
Evet. Yani buranın açıklaması burada diyorlar. Yani.
Burada diyorlar evet.
Yani ay üstü alem filan veya metafizik bir kavram yumağına filan bunlara hiçbirine ihtiyaç yok.
Şöyle mutlak ihtiyaç olmadığını iddia etmiyorlar aslında. Onlar fiziksel olarak açıklamada ihtiyaç olmadığını düşünüyorlar.
Anladım.
Yani fiziğin içerisinde böyle bir ihtiyaç olmadığını
burada kritik noktada şey mi? Yani bir cismin harekette enerjisinin son bulma fikrinin artık ortadan kalkması.
Kalkmış. Tabii ortadan kalkmış hocam. Hmm. O çok kritik bir şey. Hmm. Yani işte İbn-i Sina'nın işaret ve tembihatının nefsle ilgili bölümlerinde, göksel cisimlerle ilgili bölümlerinde uzun uzun bu mesele konuşulur. Razi uzun uzun cismani güç sonsuz olamaz diye bir kaydı açıklar. Bak biz bugün
bunu
hala
neye göre açıklıyorlar? Niye sonsuz olamaz?
Yani
niye olamasın ki yani?
Yok yani bitiyor diyorlar yani. Cismani bir yani şey kendiliğinden devam etmesi mümkün değil diye düşünüyor. Nereden çıkıyor bu? Biraz ayrıntıya girmek gerekir de temelde imkan kavramından çıkıyor hocam. Malul ve mümkün ya bu.
Yani evveli olmadığı için yani bir başlangıcının olmamasından dolayı sonradan olmuş olmaktan kaynaklı.
Tabii hocam sonradan ya da mümkün.
Evet.
Yani kendi
imkan kavramı yani.
Tabii kendi açıdan bakıldığında bu mümkün bir şey. Mümkün.
Yani bir kere yokluk geçirmişse daimi olarak var olması zorunlu değildir.
Evet. Yani birisi tarafından varlık veriliyor buna değil
evet.
mi? Eğer birisi tarafından varlık veriliyor ise kendinden varlığı yok demektir.
Evet.
Kendinden varlığı olmayan birisinden varlık alınca kendinden varlıklı olmaz ki.
Bunu da daimi olmaz.
Evet bunu iyi anlayalım yani. Şunu demek istiyorum. Bir şey mümkün değil mi? Şu kalem diyelim ki mümkün.
Tamam.
Var olabilir de yok olabilir de. Birisi bunu var etti. Varlık ver diyelim buna. Hı. Bu kalem varlık aldı diye mümkün olmaktan çıkmıyor ki. Biz bunun yokluğunu düşündüğümüzde saçmalamıyoruz yani.
Tabii ki. Yokluk, çünkü bir yokluk geçmişi var.
Evet. İsterse başından beri var olsun. Fark etmiyor Muhammed Hocam. Varlığını birisinden almış.
Başından olma. Beri var olan var edilemez ki. Ha, diyeceksiniz ki bizim kelamcıların Allah'ın zatıyla sıfatları ilişkisi gibi.
Yok, onun gibi değil.
Kadim olan ne var başka hocam?
Şöyle.
Bir şey kadimse zaten var edilemez.
Filozoflar biliyorsun kadimi tabii çok kelamcı gibi kullandığın için düşünüyorsun. Filozoflar Tanrı ile onun verdiği varlık arasında zamansal bir aralık olmadığını düşünüyorlar biliyorsun.
Ama bir rütbe farkı var.
Rütbe farkı var. Tanrı var ve yaratıyor.
Şeyi örnek verir İbn Sina hocam. Yani ben kolumu hareket ettirdiğimde saat de hareket eder ama.
Evet.
Veya bilezik diyor. Hareket eder ama bunun hareketi eşit zamanla hareket etmiş evet. olsa bile aynı rütbeye sahip değildir.
Evet. Gemide hareket ettiğinde, gemi hareket ettiğinde gemidekilerin hareket etmesi gibi. Yani arada bir zaman farkı yok. Aynı anda gerçekleşiyor ama geminin hareketi içindekilerin hareketinden önce. Değil mi? Rütbece. Allah var ve alemi yaratıyor. Arada bir şey yok. Zaman farkı yok. Var ve hemen var ediyor. Zorunlulukla. Allah ne zamandan beri var?
İşte hocam
ezelden beri var.
Bizim düşüncelerimiz ya işte bizim düşüncelerimiz hep zamanla malul yani malul aslında yani zaman olmadan bir şeyi tahayyül etmek de mümkün değil. Allah var ve anında yani anında gidiyoruz işte bak yani açıklarken evet. de.
Var ve alem de var oldu yani. Yaratıldı alem.
Evet.
Dolayısıyla başından beri var yani hiç yokluk uğramamış. Daha sonra İbn-i Rüşd senin yaptığın eleştiri yapacak İbn Sina'ya. Yani ama İbn-i Rüşd tersinden eleştiri yapacak. Bunlar zaten mümkün değil diye eleştiri yapacak. Alem ezelidir diye. Senin düşündüğü gibi yaratılmıştır. Yani yoktan yaratılmıştır anlamında. Sonradan meydana gelmiştir daha doğrusu. Anlamında değil de. Başından beri olan bir şey biz nasıl mümkün deriz diye eleştirecek ama.
Şimdi modern döneme geçelim de hocam. Süremiz kısalıyor. Geçtik zaten de.
Evet.
Hani ne değişti kesin olarak? İşte dediniz ki enerji kendiliğin kainattaki enerji kaybolmaz.
Evet.
Azalmaz veya eksilmez daha doğrusu. Yer değiştirir. Dolayısıyla bir hareketi açıklarken metafizik bir şeye referans göstermek zorunda değiliz. Evrenin bir mekanik işleyişi kendi kendine yeter.
Sadece zorunda değiliz demediler hocam.
Gerek yok mu?
Elememiz lazım dediler.
Ha.
Yani metafizik varsayımları elememiz lazım. Çünkü modern bilimin asli özelliği gözlem ve deney.
Tamam.
Yani modern bilimsel bilgiye ulaşmanın en önemli şeyi bu.
İstikra
evet.
yöntemi.
Yani şöyle bu deney de özel bir durum hocam. Hı hı. Eskiden benzer şeyleri var ama modern dönemde olduğu gibi laboratuvar ortamında hususen yani deney yapıp onun üzerinde formülasyonlar geliştirip dış dünyayı buna göre anlama çabası modern bir çaba. Hı hı. Dolayısıyla modern dönemde ortaya çıkan tavır sadece metafizik varsayımlara ihtiyaç olmadığı tavrı değil. Aynı zamanda bilimsel bilgi sayılabilmesi için deney ve gözleme konu olabilmesi, yani bununla sağlamasının yapılması gerektiği için metafizik varsayımların tamamının elenmesi lazım diye düşündüler.
Hmm.
Bu nedenle mesela gaye metafizik bir kavramdır.
Hmm.
Yani diyelim ki
illet de öyle.
Evet. Bunları tamamı elendi. Yani niye metafizik bir kavramdır? Çünkü gaye gözlem ve deneyle idrak edilmiyor, görülmüyor.
Tamam.
Bilinmiyor yani. Bu sebeple oturacaksınız, gözlem yapacaksınız, deney yapacaksınız. Neyse yani modern bilimin.
Ya Aristo'nun o dört şeyi bire indi bir anlamda yani.
Evet, gaye reddedildi. Nesne artık maddesi şudur, sureti budur diye incelenmiyor. Elementler bilgisi değişti vesaire. Çok değişim
tamam.
oldu da yani.
Aha.
Burada bizim konumuz tabiat ve nefsti ya.
Evet.
Tabiat ve nefs. Mesela tabiat kelimesi doğayı bir bütün olarak cismani dünyayı ifade eden bir kavrama dönüştü
evet.
bakın. Hareketin ilkesi olan bir kavram değil, maddi dünyayı ifade eden bir kavrama tamam. dönüştü.
Hmm.
Tabiatın güzelliği derken işte etrafımızdaki doğal, bak doğal kelimesini kullanıyoruz. Yani etrafımızdaki cisimlerin oluşturduğu düzenin içinde bulunduğu düzenin güzelliğinden bahsediyoruz. Eskiden bu kavram böyle kullanılmıyordu. Nefs kelimesi sadece bilimlerden çıkarılmadı. Aynı zamanda felsefeden de önemli ölçüde dışlandı. Fakat felsefenin bir huyu vardır. Bir şeyi oradan attığınızda başka bir yol bulup girer. Yani felsefe ve bilimlerden insanlığın kadim dönemden beri merak edip araştırdığı durumları çıkarmak kolay değildir. Diyelim ki metafizi çıkardınız. Metafizik din felsefesi diye geldi, geri üniversiteye kuruldu. Yani metafizik böyle bir şey. Tarih araştırması olarak bıraktınız. İnsanlığın kadim hafızasını anlayalım diye bıraktınız. Fakat bunu tahsil eden insanlar aynı zamanda metafizikçi filozofları anlama ve bu metafiziği geliştirmeye kendilerini adadılar. İşte nefsi işte herhangi bir hareketin açıklayıcı unsuru olmaktan çıkardınız ama insandan çıkaramadınız. Niye? Çünkü insanı sadece bedenine indirgemekten kimse ikna olmuyor. Evet. Yani insan sadece bir hayvan türü olarak değerlendirilsin görüşü yaygın bir şekilde hüsnü kabule mazhar olmuyor. İnsanın merakları, ilgileri, peşine düştüğü sorular daha büyük sorular ve zihin felsefesinden tekrar geri felsefenin içine giriyor.
Özellikle insan dediniz ya.
Evet.
Bu mevzu insanda mı bozuluyor? Kainatta bir sorun yok mu?
Aslında kainatla ilgili insanlar...
Yani biz de kabul ettik mi yani? Hakikaten de Jüpiter'in bir nefsi falan yok yani. Hani işleyen bir sistem var. Yani evrende bir mekanik, bir düzen yani var. Orada evet metafizik açıklamaya ihtiyaç yok değil. Hatta gerek yok. Bu sadece insanda mı sorun oldu?
İnsanda sorun hocam temelde.
Değil mi?
Evet. Diğerlerinde çok büyük problemi yok. Sebebi?
Çok acayip.
Evet. Eskiden de diğerleri ihtilaflıydı çünkü. Yani filozoflar böyle düşünüyor ama kelamcılar böyle düşünmüyorlardı ki. Yani filozoflar bitkinin bir ruhu var, hayvanın ruhu var, insanın ruhu var diye konuştuklarında, yani nefsi var diye nefsi konuştuklarında var, evet. Kelamcılar gök cisimlerin bir nefsi vardı, saçmalıyorsunuz diye bakıyorlardı. Sonra kelamcıları da ikna ettiler bir kısmını. Razi sonrası dönemde ama başlangıçta kelamcılar böyle düşünmüyorlar. Kelamcılar insanın bir kudreti var mı yok mu bunu tartışıyorlar zaten.
Sonra hocam psikoloji ilmi doğdu. İnsan da aslında çok mekanik bir varlık
olduğu. Psikolojinin bir kısmı. Yani, psikoloji eski de klasik psikoloji.
Yok işte
yeni psikoloji diyorsun.
Yeni psikolojide bu sefer insanın da aslında çok mekanik bir varlık olduğunu, yani öyle nefis, ruh, işte ne bileyim duyguları, arzuları filan, bunları orada da bir nedensellik işletiliyor. Yani işte biliyorsunuz psikolog parana göre çocukluğuna iniyor senin. Paran azsa gençliğine iniyor filan. Oradan tespit ediyor. İşte Freud'un yaptığı. Hatta bunu topluma da getirdiler.
Evet, ya yani şöyle.
Toplum da aslında evet. Öyle yani ne bileyim İbn Haldun'un dediği gibi gizli el, ilahi bir şey falan yok. Hani açıklanabiliyor aslında. Bu toplum niye böyle davranıyor? İşte şundan dolayı davranıyor falan. İnsan ve toplumdan da artık metafizik açıklama soyutlandığına göre kendi başımıza takılabiliriz burada yani.
Evet. Ya yok, tam soyutlayamıyoruz hocam. Modern düşünürlerin hepsi de böyle düşünmüyorlar yani. Mesela diyelim ki bilimler gözlem ve deneye dayalı, yani nesnelleştirilebilir bilgilere ulaşmaya çalıştığı için tabii ki modern psikolojinin kuruluşu ve işleyişi bu şartları, şekil şartlarını taşıyor görünüyor ama bu düşünce geleneğinin büyük babaların hepsi böyle bakmıyorlar mesela. Mesela Jung böyle düşünmüyor.
Değil, tabii ki.
Tabii Jung böyle düşünmüyor. Yani onun o... Ben filozof olsaydım Platoncu olurdum diye bakıyor. Arketipler diye bir teori geliştiriyor. Yani filozofların hepsi meseleyi böyle görmüyorlar. Yani modern olan da kendi içinde tek sesli değil hocam.
Değil, değil hocam. Zaten ama, o yüzden psikoloji bilim değildir diyor
bazıları. Evet ama şöyle şey, yani bilimin yani? Şeyini ideolojisini ve resmi söylemini oluşturan yaklaşım bu.
Evet.
Ve asıl bilimsel bilginin gelişimine katkı yaptığı düşünülen çalışmalar da bunlar. Evet. Bu sebeple iki şeye dikkat almak lazım meseleyi doğru anlamak için. Bir, klasik dünya tek sesli değildi. Orada farklılıklar vardı. İki,
modern dünya da tek sesli değil.
Burada evet. Farklılıklar var. Ama hakim söylemler dönem dönem değişiyor.
Değişmiştir. Hocam Allah razı olsun.
Cümlemizden
bu hafta hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Eyvallah hocam.
Siz de keyifliydiniz ama.
Keyifliyiz hocam elhamdülillah bir sıkıntımız yok.
Allah razı olsun hocam sizden. Bir düşünmeye değerin daha sonuna geldik. Selametle kalın.